Hayırlı günler değerli dinleyenler. Kur'an'ın aydınlığında programımızda bendeniz Abdülhalim Eriş ve kıymetli hocam doçent doktor Ali Namlı ile siz değerli dinleyenlerimizin tekrar huzurlarınızdayız. Efendim hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz haftaki programımızda Kadir suresine başlamıştık ve Meali Şerif'in ardından Kadir suresinin 1., 2. ve 3. ayet-i kerimeleri hakkında hocamızın kıymetli bilgilerine müracaat etmiştik. 3. ayet-i kerimede hocam en son hatırlayabildiğim kadarıyla Hazreti Ayşe validemizin bir duasıyla programımızı nihayete erdirmiştik. Arzu ederseniz oradan devam etmiş olalım. Sonrasındaki ayeti de inşallah konuşmuş olalım. Ardından da inşallah Beyyine suresine geçmiş olalım.
İnşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedi ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Kur'an-ı Kerim'in 97. suresi olan Kadir suresi hakkında işte önceki programımızda 4. ayete kadar anlamaya, izah etmeye, tefsiri üzerinde durmaya çalışmıştık. İşte şöyle bir soru hatıra gelebilir. Yani bazı şeyler gizlenmiş. Bu belli değil. Bunlardan birisi de Kadir gecesidir. Yani Kadir gecesinin %100 şu gecededir şeklinde net olarak beyan edilmemiş, gizlenmiş. Bunun hikmeti ne olabilir? Gizli bırakılmasının hikmeti. İnsanlar bu tabii bin aydan hayırlı bir gece olduğu için bu geceyi yakalayabilmek, bu gecenin faziletinden, füyüzatından, berekatından istifade etmek için nice geceleri insan ihya eder. Onun için burada insana bir teşvik var. Yine bazı şeyler insana gizlidir. Mesela cuma günü bir icabet saati var. Dua yapıldığı zaman duaların makbul olacağı bir saat var. Bu da gizlidir. Yine Hızır Aleyhisselam'ın insanlar içinde gizli olduğu söylenir. Onun için derler ki halk arasında her gördüğünü Hızır bil, her geceyi Kadir bil diye ifade ederler. İşte bunda da böyle bir hikmet var. Yani böyle bir hassasiyet kazandırma gibi bir düşünce var. Yine Kur'an-ı Kerim'de salat-ı vusta'dan, orta namazdan bahsediliyor. Orta namazın ehemmiyetine vurgu yapılıyor ayet-i kerimede. Ama bu orta namaz hangisidir? Bu da tam belli değil. Yani bu 5 vakit olabilir. İşte sabah namazı olabilir, ikindi olabilir, diğerler olabilir. O zaman bütün namazlara daha çok dikkat etmeye bir teşviktir. Yine gizlenen şeylerden bir başkası Esma-i Hüsna içerisinde Cenab-ı Hakk'ın güzel isimleri içerisinde ismi azam gizlidir. Yani kendisiyle dua edildiğinde duanın icabet olunacağı ismi azamın hangisi olduğu tam belli değildir. Bu da yine insanları Allah'ın bütün isimlerini zikretmeye, onlarla dua etmeye teşvik içindir. Yine aynı şekilde Allah'ın gazabı nerede saklıdır? Allah'ın rahmeti hangi ameldedir? Rızası hangi ameldedir? Bu da kesin belli değil. Yani yaptığımız, bize göre küçük gördüğümüz bir günahta mıdır Allah'ın gazabı? Yoksa efendim büyük gördüğümüz bir günahta mıdır? Bu da belli değil. Sadece büyüklerde değil. Hani bir hadis-i şerifte peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar. İşte bir kadın evindeki kediye aç bırakıp ona eziyet ettiği için kediye cehennemlik olduğunu haber veriyor. Yani basit bir görülen bir günah ki bunu yapan da bir kadının çok ibadet eden, çok abide bir kadın olduğu naklediliyor. Onun için yani Allah'ın gazabı nerede saklı belli değil. Bizim küçük gördüğümüz bir günahta mı, büyük gördüğümüz bir günahta mı, nerede olduğu belli değil. Aynı şekilde Allah'ın rızası nerede? O da gizli, belli değil. Yaptığımız amellerden hangisi Allah'ın rızasına sebep oluyor? Küçük olan mı, büyük olan mı? Bütün bunları bilmiyoruz. Bununla ilgili de yine aynı hadisin efendim diğer kısmında işte kötü yoldaki bir kadın, fahişe bir kadın işte susuz kalıp kuyuya iniyoruz. Kendi susuzluğunu giderdikten sonra kuyunun başında bir köpeği görüp ona şefkatinden, merhametinden dili dışına sarkmış, susuzluğu belli. Onun susuzluğunu giderdiği için Allah böyle bir kadını affettiğini peygamberimiz haber veriyor. Ya buna benzer menkıbeler, hikayeler çoktur. Hatta birisi de Sultan Ahmet'le ilgili. Malum Sultan Ahmet vefat ettikten sonra rüyada görürler. Derler ki sultanım Allah size nasıl muamele etti? Deyince Sultan Ahmet der ki yani işte bu çok büyük bir cami o gün için. Bugün için bile yani Sultan Ahmet Camisi büyük bir cami. Böyle bir mabet sen Allah için inşa ettirdin. Der ki Sultan Ahmet o rüyayı gören zata. Der cami yapılırken yaşlı bir kadın gelmiş. Demiş ki ustalara işte ben yaşlı bir kadıncağızım. Benim Sultanahmet gibi malım, mülküm, servetim yok. Benim gücüm bu bir kerpice yetti, bir taşa yetti neyse. Bunu da caminin bir köşesine koyun demiş.
Evet.
O kadıncağızın efendim hayrını almışlar, taşını almışlar, caminin bir köşesine koymuşlar. Bir yerine koymuşlar. İşte bu kadının demiş samimiyetinden dolayı Allah benim yaptığım hayrı kabul etti. Yani dolayısıyla bunlar gizli. Yani yaptığımız ameller yine makbul mü değil mi bilemiyoruz. Namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz. İmkanı olanlar zekat veriyorlar vesaire. Hayır hasenat yapılıyor. Ama bütün bunlar makbul oldu mu olmadı mı belli değil. Yani bütün bunlar kapalı. İşte bütün bunlar buna benzer hususlar. Yine ben mesela efendim ölümümüzün ne zaman geleceği belli değil. Ölüm bize ne vakit gelip çatacak? Hangi zamanda, hangi saatte Azrail ile olan o randevu ne zaman olacak? Hiç vakti saati belli değil. Dolayısıyla insan belki her an gelebilir. Hiç kimsenin garantisi yok. Ecelimizin, ömrümüzün ne zaman tamam olacağı da belli olmayan hususlardandır. Onun için insan bu tür kendisine kapalı olan şeylerde daha dikkatli olmalı, hazırlıklı olmalı. Ya da bu faziletli vakitler gibi işte Kadir Gecesi gibi diğer bu saydığımız diğer faziletli şeyleri yakalamak için gayret içerisinde olmalıdır.
Evet hocam, bahsettiğiniz gibi zaten hamur olarak tabiri caizse maya olarak biz insanların böyle tabiri caizse içinde geninde diyelim böyle bir sıradanlaşma meselesi var. Onun için dikkat çekmek hakikaten ayrı bir hikmet. Yani sıradan bir gün, sıradan bir gece ama içlerinde işte mesela Hızır Aleyhisselam böyle bir şekilde açıkçası direkt böyle açık olarak insanların içinde bulunmaması, bir taraftan da bizim insanlar arası ilişkilerimizde ya acaba bu gördüğüm Hızır olabilir mi düşüncesiyle hareket etmemizi sağlayabilir. Veya işte bu kandil dediğimiz mübarek gecelerle ilgili yani sıradan bir geceyle alakalı kısım bir tarafta, Kadir Gecesi demişiz. Hiç olmazsa belli bir alana hasredilmiş hadislerle işte son 10 gün içerisinde tek geceler gibi. Bunlar da en azından bizi bizden daha iyi bilen olarak Yüce Rabbimizin bize farklı hikmetleriyle yine tekrar işimizi tabiri caizse biraz daha kolaylaştırmış. Peki burada hocam başka bir soru soracak olursam ben bu geceye Kadir Gecesi denmesinin hikmeti, sebebi mucibi açısından neler söyleyebiliriz?
Evet, bununla ilgili alimler, müfessirler pek çok açıklamalar yapmışlar. Bu geceye Kadir denilmesi, Kadir kelimesinden hareketle bazı farklı yorumlar, tefsirler yapmışlar. Bunlardan birincisi, Kadir ve takdir Arapçada aynı köktendir, takdir. Bu gece takdir edilir, her iş bu gecede takdir edilir ve her işe bu gecede hükmedilir manasına, takdir manasına almışlar. Yine Duhan suresinin baş tarafındaki 4. ayette fiha yufragu kullu emrin hakim. Yani bu takdiratın Kadir gecesinde olduğunu söyleyen o görüşte olan alimlere göre her hikmetli iş o gecede o işe hükmedilir manasına. Yani Allah Teala melekler levh-i mahfuza yazsınlar diye ezeli takdirini meleklere o gece izhar eder. Efendim dolayısıyla kulların mukadderatı o gecede meleklere verilmiş olur şeklinde anlaşılıyor bu yoruma göre, bu şeye göre. Yani işte bir sene içerisinde olacak, gelecek sene içerisinde olacak her türlü işin yağmurdan rızka varıncaya kadar, işte dünyaya geleceklerden ölecek olanlara varıncaya kadar bu işleriyle vazifeli meleklere görevleri verilir, teslim edilir, takdir edilir manasındadır. İbn Abbas radıyallahu anh'tan da böyle bir nakil rivayet var. Bir diğer manası Kadir kelimesi, el Kadir kelimesi Arapçada değerli, şerefli manasına geliyor. Bu gece çok değerli, şerefli bir gece olduğu için, kıymetli bir gece olduğu için ondan dolayı bu geceye Kadir gecesi denilmiştir. Yine bu gece amel eden kimse, yani bu geceyi değerlendiren kimse açısından Kadir gecesinde itaat eden kimse kendisi değerli ve şerefli hale gelir. Yani bir gecede işte bir ömürlük ibadet sevabına ulaşmakla kendisini değerlendirmiş olur şeklinde de yorumlanmıştır. İnsana değer verir bu gece. Bir başkası bu gecede yapılan amel itibariyle bir şeref, değer vardır. Çünkü bu gecede yapılan bir hayırlı ibadet, taat diğer zamanlarda yapılana göre değeri ve şerefi daha fazla, daha üstün olmuş olur. Onun için bundan dolayı bu geceye Kadir gecesi denildiği ifade edilmiştir. Tabi Arapçada harfi tarif diyoruz. El var, el kadir. Artikel denilen batılıların dediği el takısı. Bu ya çokluk ifade etmek içindir. Çünkü Araplar bir kelimenin başına bu elif lamı getirdikleri zaman, harfi tarifi getirdiği zaman o şeyin en üstünü, zirvesi, son noktasında olan şeyi ifade ederler. Ya da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde de şöyle buyurmuş. Yani neden bu gece değerli, neden üstün tutuluyor? İsrailoğullarından Şem'un veya Şemsun adında bir kişinin silah kuşanarak Allah yolunda bin ay savaştığını, cihad ettiğini Efendimiz anlatmış. Bunu anlatınca ashab-ı kiram o kimsenin, o İsrailoğullarından olan bu zatın bu hareketine hayret edip tabii kendi amellerini küçümsemişler. Bunun üzerine kendilerine bu gazinin bin aylık hizmetinden daha hayırlı bir gece lütfedilerek bu ümmete, ashab-ı kiram biz o geçmiş ümmetlerden geri kalacağız, efendim onların seviyesine ulaşamayacağız gibi bir endişeye kapılınca işte ardından bu sureyle birlikte bir gecede ümmeti Muhammed'e bin aydan daha hayırlı olacak bir zaman imkanı Cenab-ı Hak tarafından bahşedilmiştir, lütfedilmiştir. Hatta derler ki geçmişte bir kimse bin ay ibadet etmedikçe ona abid demezlermiş. İşte bin ay 80 küsür sene olmuş oluyor. İşte bundan dolayı da Muhammed ümmeti diğer ümmetlerden geri kalmasın için Cenab-ı Hak onlara bir gecede efendim bin aydan daha hayırlı olacak bir zamanı lütfetmiştir. Tabii bu geceyi ihya edenler, değerlendirenler açısından. Yine başka bir rivayete göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme bütün ümmetlerin ömürleri gösterilmiş. Peygamberimiz de kendi ümmetinin ömürlerini, ortalama olarak ömürlerini kısa bulmuş. Ümmetinin diğer ömrü uzun olan ümmetlerin eriştikleri dereceye, fazilete erişemeyeceklerinden Efendimiz üzülmüş, korkmuş. İşte bunun üzerine de Cenab-ı Hak Kadir suresini indirerek bu geceyi efendim bir gecede işte bir ömürlük bir imkanı, ihsanı Cenab-ı Hak ihsan ettiğini bu surede haber vermiş oluyor. Şimdi bu Kadir gecesinin vakti, zamanı hakkında dediğimiz gibi alimler arasında farklı görüşler var. Hatta bazı alimlere göre bu sadece Ramazan'a has bir gece değildir. Mesela bu görüş İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin ve Muhyiddin İbnül Arabi Hazretlerinin görüşüdür. Kadir gecesinin sadece Ramazan'da olmayıp senenin işte diğer herhangi bir gecesinde olduğunu İmam-ı Azam'ın şu fetvasından çıkarmak mümkün. Mesela bir kimse hanımına dese ki sen Kadir gecesi gelince boş ol gibi bir laf söylese veya kölesine sen Kadir gecesi gelince azat ol dese efendim kadının boş olduğuna ya da kölenin azat olduğuna ancak bir yıl üzerinden geçtikten sonra hükmedilebilir. Yani Ramazan'ı esas almıyor. Üzerinden bir yıl geçmesini esas alıyor. Çünkü onlara göre işte Ramazan dışında da olabilir bu Kadir gecesi şeklinde bir görüştür. Ancak tabii alimlerin çoğuna göre, ekserisine göre Kadir gecesi Ramazan ayındadır. Efendimizin hadisi de açık zaten. Ramazan ayında özellikle Ramazan'ın son 10 gününde ve bu tek gecelerde bu gecenin araştırılmasını, bu geceye ulaşılmaya gayret edilmesini Peygamberimizin tavsiye ettiğini biliyoruz.
Evet, hocam buradan 4. ayeti kerimeye geçelim arzu ederseniz. Orada da Estaizu billah tenezzelul melaiketu ve ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli emr. O gecede Rablerinin izniyle melekler ve ruh her iş için iner dururlar. Burada hem melekler ibaresi var, ardından ruh ibaresi ifadesi var. Bir de tenezzelu kelimesini Arapça açısından da baktığımızda ayet içerisinde zannediyorum özel farklı birkaç anlam var. Buradan başlayabiliriz hocam.
Evet, bu ayet-i kerimede de işte meleklerin o gecede, bu Kadir gecesinin bir diğer faziletinin de işte daha önce bin aydan hayırlı olduğu ifade edilen bu gecede diğer başka bir takım vasıfları, özellikleri bu gecenin sayılıyor bu ayet-i kerimede. Bu gecede melekler ve ruh Rablerinin izniyle inerler, her iş için inerler buyuruluyor. Tabii burada melekler denildiği zaman bu meleklerden maksat nelerdir? Müfessirlere baktığımız zaman diyorlar ki bu meleklerden maksat bütün meleklerdir. Çünkü burada bu meleklerin hangi tür melekler olduğuna dair bir açıklama olmadığına göre, mutlak olarak bu ifade kullanıldığına göre bütün melekler manasına olabilir diyor bazı müfessirler. Ardından ruh kimdir? Yine bazı alimlere göre buradaki ruhtan maksat öyle bir melektir ki o melek gökleri ve yeri yutmak istese bir lokmada yutabilir. Yani o kadar Cenab-ı Hakk'ın yarattığı büyük bir melektir şeklinde ifade edenler olmuş, tefsir edenler olmuş. Yine bunun aksine bazı alimlere göre buradaki meleklerden maksat belli bir zümredir. Meleklerden belli bir bölümüdür. Diğer melekler bu melekleri ancak onlar bile Kadir Gecesi görürler. İşte dolayısıyla yine buradaki ruhtan maksat İsa Aleyhisselam olabilir. Çünkü İsa Aleyhisselam'ın işte ünvanı Ruhullah'tır. Ya da Cebrail Aleyhisselam olabilir. Cebrail Aleyhisselam da Ruhul Emin diye ifade ediliyor. Bu şekilde farklı meleklerin kim olduğu, ruhun kim olduğu ile ilgili farklı yorumlar yapılmıştır. Yani melekler ve ruh o gecede bütün semadan yere inerler şeklindedir. En kuvvetli mana budur bu ayet-i kerimede. Tabii başka hadis-i şerifler var. Yani melekler, Allah'ın bir takım melekleri var. Mesela bazı hadislerden öğreniyoruz ki gezici melekleri var. Bu melekler diğer zamanlarda da yeryüzüne inerler. Nerede Allah zikrediliyor, nerede ibadet yapılıyor, nerede ilim meclisi var, böyle Allah'ın dolaşan meleklerin olduğunu Peygamberimiz haber veriyor. Bunlar zikir meclislerine vesaire gelerek müminlerle beraber oluyorlar. İşte bu gecede demek ki gökten de pek çok melek, ruh, Cebrail Aleyhisselam veya diğer tefsirlere göre diğer melek veya İsa Aleyhisselam ruhu şeklinde yorumlandığını söyledik. Fevç fevç inerler. Tabi tenezzelü kelimesinde hem bir tedrici, yani yavaş yavaş olma, peyderpey olma manası var. Onun için bazı alimler buradan hareketle, yani bu bazıları inerler, yeryüzü almaz, bir kısmı iner, bir kısmı çıkar, bir kısmı iner, bir kısmı çıkar. Yani o kadar çok melek bu gecede dünyaya nazil olur şeklinde de bunu ifade etmişlerdir. Meleklerin sayısı o kadar fazladır ki yeryüzünde neredeyse onları alacak yer kalmaz. Tabii biz baş gözüyle göremiyoruz elbette, ama onun için bir kısmı iner, bir kısmı tekrar efendim semaya çıkarlar şeklinde de yorumlanmıştır. Yine bir zat diyor ki gökten yere inen bu melekler Sidre-i Münteha'da bulunan meleklerdir. Ki Cebrail Aleyhisselam da demek ki meleklerin ulaşabileceği en yüksek yer, mekan veya işte mahal diyelim. Peygamberimize refakati sırasında da Cebrail Aleyhisselam Sidre-i Münteha'ya kadar ancak Efendimiz'e refakat etmişti Miraç yolculuğunda. Ondan öteye ben geçersem yanarım demişti. Dolayısıyla bu inen meleklerin bu tefsire göre Sidre-i Münteha'dan olan melekler olması ifade ediliyor ki bunların hem sayısını sadece Allah bilir, hem de orası Cebrail Aleyhisselam'ın makamıdır. Dolayısıyla bu gecede inen meleklerin ayrıca Cenab-ı Hakk'ın has, daha has melekleri, mertebesi yüksek melekleri olduğu sonucunu da çıkarmak mümkün.
Evet. Hocam, 4. ayet-i kerime ile ilgili ilave edeceğiniz belki herhalde birkaç şey daha var. Ardından da 5. ayet-i kerimeye geçebiliriz.
Evet. Buyurun. Bu ayette, işte 4. ayette melekler ile kim kastediliyor? Ruh ile kim kastediliyor? Bununla ilgili tefsirleri naklettik. Tenezzelü lafzında peyderpey inmek ve tedricilik manası var. Aynı zamanda çok sayıda meleğin dünyaya nazil olduğuna işaret var. Bu hususlardan bahsettik. Bu meleklerin hangi melekler olduğu ile ilgili farklı tefsirlerden bahsettik. Bi izni rabbihim kısmından devam edecek olursak, bu melekler Rablerinin izniyle inerler. Allah'ın izniyle inerler. Burada meleklerin Allah'ın izni olmadan kendi başlarına bir şey yapmadıkları neticesi de çıkarılabilir. Nitekim başka bir ayette meleklerle ilgili la yasun Allah'a ma emrahum ve yef'alune ma yu'merun. Melekler öyle varlıklar ki Allah kendilerine ne emrederse asla o konuda ona karşı gelmezler, isyan etmezler. Ve yef'alune ma yu'merun, kendilerine ne emredilirse onu yaparlar. Yani melek öyle bir varlıktır ki onun yaratılışında, fıtratında asla isyan yoktur. Cemal mazharlarıdır ve yaptıklarını Allah'ın emriyle, izniyle yaparlar. Bu netice anlaşılıyor. Aynı şekilde Allah'ın izniyle olmasının bir tefsiri de melekler, bu melekler bu gecede, yine bu geceyle irtibatlandırıldığı zaman Allah'tan izin isterler, yeryüzüne inmek, bu faziletten faydalanmak, müminleriyle beraber olmak, efendim her türlü hayırlı iş için inmek üzere yeryüzüne inmekte bir arzu istek gösterdikleri şeklinde de izah edilmiştir. Dolayısıyla melekler dediğimiz gibi hem inmesinde ayrıca Allah'ın izniyle olmasından dolayı da böyle bir efendim yön de var. Evet, min kulli emr ifadesine baktığımız zaman burada her türlü hayırlı iş için inerler manası da anlaşılmıştır. Ya da mutlak olarak her iş için inerler şeklinde de anlaşılmıştır. Yani min kulli emr ifadesinde hayır olsun şer olsun eğer o sene takdir edilmiş olan her bir iş için inerler şeklinde de yorumlanmıştır. Ama bazıları da selam min kulli emr arkasından selamun hiye hatta matta'il fecr ayeti geldiği için buradaki indikleri her türlü işin hayır ve bereketten hayırlı her türlü iş için inerler şeklinde de müfessirlerimiz beyanda bulunmuşlardır. Ardından dolayısıyla bu her iş için inmelerinin maksadı hem bereket için, hayır için ve bu işlerin yerine getirilmesini belirlemek, Cenab-ı Hakk'ın kendilerine bu konularla ilgili takdiratının verilmesi, bildirilmesi manasına anlaşılabilir.
Evet, hocam Kadir suresinin son yani 5. ayet-i kerimesine geldiğimizde selamun hiye hatta metla'il fecr o gece esenlik doludur ta fecrin doğuşuna kadar. Burada selam kelimesiyle ayet-i kerime başlıyor ve buradan başlayacak olursak esenlik doludur, selam, selamet, emniyet ve tan yerini ağrıncaya kadar. Hocam burayla da alakalı kısa malumatlarımızı alabiliriz.
Evet, burada aslında Arapça bakımından bir incelik var. Normalde hiye selamundur cümlenin normal hali. Yani selam haberdir. Hiye'den sonra gelmesi gerekir ama öne geldiği zaman selamun hiye denildiği zaman burada tahsis manası, hasır manası meydana geliyor. Yani bu gece sadece ve sadece esenliktir, selamettir. O gecede hiçbir hastalık, kötülük efendim olmaz. Tamamen iyiliktir, selamettir. O gece indirilecek olan şeyin tamamı selametten, esenlikten, hayırdan, bereketten, faydadan ibarettir manasınadır. Yine bu gecenin selamet olması, şeytanın o gecede müminlere kötülük yapamayacağı, bir takım kötü insanların, sihir, büyü vesaire gibi yapan insanların bu tür yaptıkları şerli işlerin etkili olmayacağı, gecenin tam aksine tamamen selamet ve esenlik içerisinde bir mekan olacağı, bir zaman olacağını ifade ettiği beyan edilmiştir. Dolayısıyla bu gece bütün iyilikleri, güzellikleri, selameti, esenliği içinde barındırmaktadır. Belalardan, kötülüklerden, sıkıntılardan uzak olduğu manasınadır. Yine bir hadisi şerife göre Kadir gecesinde Cebrail aleyhisselam işte bir grup melek arasında meleklerle beraber iner ve melekler ibadet etmekte olan veya Allah'ın zikriyle meşgul olan her kula selam verip dua ederler. Bu manaya da alınmıştır yani. Melekler müminlere selam verirler. Tabii bu ne zamana kadar devam eder? Hiye hatta matla'il fecr. Tan yeri ağırıncaya kadar, tan yerinin ağırma vaktine kadar devam eder şeklinde ifade edilmektedir. Bu matla kelimesi, bizim kıraatimizde matla olan kelimesi bazı kıraatlerde matla şeklinde de okunmuştur ki tan yerinin doğma vaktinin ismi tana kadardır, fecre kadardır şeklinde ismi zaman olarak kabul edilmiştir. Bu şekilde de anlaşılmıştır. Yani melekler yeryüzüne inmek için beklediklerinde veya bitip tükenmez biçimde peş peşe indiklerinde o gece selamettir, esenliktir. Meleklerin bu şekilde inmeleri, ardı arkasına gelmeleri tan yerine kadar devam eder manasınadır. Yine bazı alimler demişler ki Kadir Gecesi güneşin batımından tan yerinin ağrımasına kadar bir selamdır, selamettir. Yani o gecede melekler Allah'a itaat eden kullara tan yerinin ağrımasına kadar selam ederler, dua ederler. Ardından vakit gelince de göğe yükselirler şeklinde anlamışlar.
Hocam peki bu sureyi bitirmeden önce son olarak Kadir Gecesi ile ilgili birçok şey söyledik. Bununla alakalı olarak gizli olmasıyla da alakalı, bunların hikmetleriyle alakalı da konuşmuş olduk. Bir de son olarak şöyle soracak olursam Kadir Gecesi'nin alametleri var mıdır? Alameti farikası ya da farikaları var mıdır ki biz onu en azından tam olarak belirleyemesek de hiç olmazsa acaba diyebileceğimiz böyle bir ipucu tabiri caizse var mıdır? Bunlar nelerdir?
Yani bazı tecrübeyle işte bazı salih kulların, Allah'ın salih kullarının tecrübeleriyle bazı şeyler söylenmiştir. Mesela işte Kadir Gecesi'nin alametlerinden birisi olarak işte o gece ne çok aşırı sıcaktır ne aşırı soğuktur. Yani mutedil bir gecedir. Yani demek ki gecenin bereketi havaya bile akseder. Yine o gecenin sabahında güneş ışıkları çok aşırı olmaz, çok fazla ışığı olmaz şeklinde yorumlanmış. Yine o gecede suların bile biraz farklı aktığı, biraz tadının değiştiği şeklinde efendim bir takım böyle tahminlerde bulunulmuş. Yani bir böyle maddi manevi bir sükunetin, sekinetin, huzurun olması bu gecenin alametleri arasında sayılmıştır. Cenab-ı Hak hepimizi işte her gecesini kadir bilenlerden eylemesini niyaz edelim. Bu gecenin berekatından bizleri istifade ettirmesini niyaz edelim inşallah.
Amin, amin inşallah diyelim bizler de. Hocam sıradaki sureye geçecek olursak Beyyine suresi. Öncelikli olarak tabi programımızın da formatı gereği bu yayın dönemimizde. Öncelikli olarak Kur'an-ı Kerim'den kıymetli hocamızdan Beyyine suresini dinlemiş olalım. Ardından meali şerifiyle biz de inşallah başlamış olalım.
İnşallah.
Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri şimdi Beyyine suresini hocamızdan bir dinleyelim. Ardından meali şerifiyle inşallah huzurlarınızda olacağız.
Bismillahirrahmanirrahim. Lem yekunil lezine keferu min ehlil kitabi vel müşrikine münfekkine hatta te'tiyehumul beyyine. Rasulun min Allah yetlu suhufen mutahhara fiha kutubun qayyime ve ma teferraqa allazine utul kitabe illa min ba'di ma ca'athumul beyyine ve ma مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. Apaçık delil kendilerine gelinceye kadar ehli kitaptan ve müşriklerden inkarcılar küfürden ayrılacak değillerdi. İşte o apaçık delil Allah tarafından gönderilen ve tertemiz sahifeleri okuyan bir elçidir. En doğru hükümleri sahifeler. Kendilerine kitap verilenler ancak o açık delil, yani peygamber, kendilerine geldikten sonra ayrılığa düştüler. Halbuki onlara ancak dini yalnız ona has kılarak ve hanifler olarak Allah'a kulluk etmeleri, namaz kılmaları ve zekat vermeleri emrolunmuştu. Sağlam dinde budur. Ehli kitap ve müşriklerden olan inkârcılar, içinde ebedi olarak kalacakları cehennem ateşindedirler. İşte halkın en şerlileri onlardır. İman edip salih ameller işleyenlere gelince, halkın en hayırlısı da onlardır. Onların Rableri katındaki mükafatları, zemininden ırmaklar akan, içinde devamlı olarak kalacakları Adn cennetleridir. Allah kendilerinden hoşnut olmuş, onlar da Allah'tan hoşnut olmuşlardır. Bu söylenenler hep Rabbinden korkan, ona saygı gösterenler içindir. Evet, hocam, beyine kelimesiyle arzu ederseniz başlayacak olursak ve sureyle ilgili de, sure hakkında da genel bilgilerle şöyle bir hakkında neler söyleyebiliriz? Onunla başlamış olalım arzu ederseniz. Sonrasında da birinci ayeti kerimeden devam etmiş oluruz. Buyurun.
Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Beyine suresi Kur'an-ı Kerim'in bugünkü musaflardaki yazılma sırasına göre 98. suresi. İsmini de birinci ayette geçen el-beyine kelimesinden alıyor. Tabii açık delil, kesin delil manasına gelir el-beyine kelimesi. Bu sure Talak suresinden sonra Medine'de nazil olmuştur. Medeni surelerdendir. 8 ayetten ibaret bu sure. 8 ayetten meydana geliyor. Bu surede genel olarak baktığımız zaman kafirlerden, müşriklerden söz ediliyor. İşte onların bir takım davranışları anlatılıyor. Yanlış davranışları tenkit ediliyor. İman eden ve salih amel eden kimseler de onlarla karşılaştırılıyor. İman ve salih amel işleyenlerin akıbetinin ne olacağı, aksine davrananların sonunun nereye varacağı, bir bakıma surede bu iki farklı grubun durumu, vaziyeti ve sonu ortaya konulmuş oluyor bu surede. Evet, birinci ayette baktığımız zaman işte lem yekunillezine keferu min ehlil kitab vel müşrikin munfakkin hatta ta'tiyahumul beyine. Apaçık delil, yani beyine, kendilerine gelinceye kadar ehli kitaptan, yani Yahudilerden, Hristiyanlardan ve müşriklerden olan inkarcılar, inkar edenler ayrılacak değillerdi, geri duracak değillerdi. Yani bundan maksat, tabii ehli kitaptan maksat Yahudi ve Hristiyanlar kastediliyor. Müşriklerden maksat da Kur'an-ı Kerim'in o zaman muhatabı olan puta tapan Mekke müşrikleri başta olmak üzere bu puta tapıcılar kastediyor. Neden ayrılacak değillerdi? Onlar Hakk'a uyacaklarına ve ahir zamanda gelecek olan peygambere iman edeceklerine dair söz vermişler ve bu sözü yerine getireceklerine dair olan vaatlerinden ayrılacak değillerdi manasındadır. Yani tefsirde bu kimselerin ehli kitabın söz vermelerinden bahsediliyor. Bu peygamberimiz gelmeden önce ehli kitap, yani Yahudiler, Hristiyanlar, işte Allah'ın bize hakikati göster, işte ahir zamanda bir peygamberin geleceğini bekliyorlardı ve dua ediyorlardı. İşte o ahir zamanda gönderilecek peygamber ile bize yardım et gibi dualar ediyorlardı. Müşriklere işte bize bir peygamber gelecek, bir peygamber, ahir zaman peygamberi gelecek. O peygamberle biz beraber olacağız ve işte şu şekilde diğer insanlara hakim olacağız vesaire gibi diğer milletlere de bununla övünüyorlardı. Bunu beklediklerini ifade ediyorlardı. Aynı şekilde müşriklere gelince müşrikler de ehli kitaptan duydukları, işte bir son ahir zaman peygamberin geleceğini duymuşlar. Ehli kitabın önceki dönemlerde yaşayan müşriklere üstün geldiklerini, galip geldiklerini görünce onların sözünün doğru olduğuna inananlar vardı müşriklerden. Nitekim onlar işte Yahudilere, Hristiyanlara gidip özellikle Yahudilere peygamberin kitaplarında geçip geçmediğini soruyorlardı. Peygamberimiz geldikten sonra da bu şekilde İşte içimizden böyle bir adam çıktı, böyle bir peygamber olduğunu iddia eden birisi çıktı. İşte onun hakkında ne dersiniz gibi onların bilgisine, hakemliğine başvuruyorlardı. Ehli kitap daha önce peygamberimizi beklerken, peygamberimiz geldikten sonra bu sefer onun sıfatlarını değiştirerek, kendi kitaplarında geçen vasıflarını, isimlerini değiştirerek, gizleyerek onlar hem peygamberimizi reddettiler, hem ehli kitabı bu şekilde efendim aldatmaya, farklı yöne sevk etmeye çalıştılar. İşte ayette bir bakıma buna işaret ediliyor. Onların daha önce işte bizden bir peygamber gelecek, şöyle olacak, böyle olacak derken daha sonra efendim bu şeyden dönmüş oluyor. Yani onlar, yani kafirlerden olan ehli kitap ve bu müşrikler kendi vaatlerinden dönecek değillerdi. Aslında önceden baktığımız zaman tam tersine bu vaatte görüş birliği içinde ve onu yerine getirmeye kararlılardı. Ama bu ne zamana kadar devam etti? El-Beyyine. El-Beyyine ile de kastedilen peygamberimizdir. Bir hak peygamber, gerçek peygamber gelince daha önceden bekleşmede olan insanlar, işte böyle peygamber gelecek, biz onu böyle destekleyeceğiz, böyle diğer milletlere üstün geleceğiz diye, bu peygamber kendilerinden olmayınca, kendi kavimlerinden gelmeyince, hatta te'tiyehumul beyyine, bu apaçık delil gelince bu sefer çark ettiler, döndüler, sözlerinden döndüler. Hakta bir araya gelmek, o peygamberi desteklemek, ona iman etmek bir yana, tam tersine ona karşı inkara, onun işini zorlaştırmaya, ona karşı gelmeye başladılar. Dolayısıyla bu ayette bu anlatılıyor. Yani İslam'dan önceki bu Yahudi, Hristiyan ve müşriklerin durumu anlatılıyor. Peygamberimiz gelmeden önce onu dört gözle bekleyen, kendi milletlerinden olmasını uman bu insanlar, Kur'an gelince, peygamberimiz gelince tamamen o önceki sözlerinden durmadılar. Eğer peygamberimiz kendilerinden olsaydı başka türlü davranacaklardı. O gelince çark ettiler, farklı yöne yöneldiler. Yani bu apaçık delil diye peygamberimizde ifade ediliyor. Bu da peygamberimizin getirdiği dinin, kitabın ne kadar açık, reddedilmesi imkansız bir şey olduğunu göstermek bakımından bu kelime önemli. Evet, yani tabii ikinci ayete isterseniz kısaca temas edelim.
Yani kısa tabii, bir temas edebiliriz. Programımızın da son birkaç dakikası. Zaten sureyle ilgili genel bir giriş yapmış olacaktık. Bir sonraki programımıza da devam etmiş
oluruz.
Evet,
yani belki genel bir bilgi veririz. İnşallah bu tabii bir programa sığdırmak mümkün olmayacak. Öyle anlaşılıyor. Yani önümüzdeki programda daha ayrıntılı dururuz. Zaten bu beyinenin ne olduğu bu ikinci ayette şöyle ifade ediliyor. Resulün minallahi yattu suhufen mutahhara. Bu apaçık delil nedir? Allah tarafından gönderilen, Allah'tan bir elçi, Allah tarafından gönderilen yetlu suhufen mutahhara, tertemiz sayfaları, sahifeleri okuyan bir rasuldür, bir elçidir, bu elçidir. Eğer o gelmeseydi, onun gelmesine kadar onlar o sözlerinden biz şöyle yapacağız, böyle yapacağız, o peygamberi böyle destekleyeceğiz, o bizden gelecek efendim diğer milletlere hakim olacağız gibi o vaatleri, eğer peygamberimiz gelmeseydi bunu iddia etmeye daha devam edeceklerdi. İşte burada peygamberimizin vasıfları da sayılmış oluyor. Apaçık bir delil olduğu, yine bu peygamberin tertemiz sayfaları okuması ifade ediliyor. Ve onun işte daha önceki kitaplarda, Tevrat'ta, İncil'de bahsedilen, müjdelenen peygamber olduğu ifade edilmiş oluyor. Tabii bu ifade aynı zamanda Arap dili bakımından baktığımız zaman beyine kelimesinden sonra gelen bu ikinci ayet peygamberin büyüklüğünü, şerefini, değerini Allah'tan olması, tabii bu peygamberin Allah tarafından gönderilmiş, desteklenmiş bir peygamber olduğunun ifade edilmesi, peygamberimizin zati azametini efendim, bir de Allah'a nispetle olan işte o büyüklüğünü, peygamberimizin şerefini, değerini ifade etmiş oluyor. Resulüm minallah, o Allah'ın elçisidir, Allah'ın Resulüdür buyurularak bu ifade edilmiş oluyor.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bu bilgiler için. Beyyine suresine kısaca bir giriş yapmış olduk. Hakkında genel malumat inşallah vermiş olduk. Bir ve ikinci ayet-i kerimede de belki özet olarak durmuş olduk. Zaten bir sonraki programımızda da tekrar Hem buradan devam ederiz. Buradan devam etmeden önce de kısaca tekrar hatırlarız. İnşallah sonraki programda da kaldığımız yerden devam edelim diye ümit ediyoruz.
İnşallah.
İnşallah. Peki. Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Efendim bu haftaki programımızda Kadir Suresinin 4. ve 5. ayet-i kerimelerinden başlayıp Beyyine Suresi ile ilgili hem genel bir malumat hem de 1 ve 2. ayet-i kerimelerde kısaca üzerinde durmuş olduk. İnşallah bir sonraki programımızda da Beyyine Suresinden tekrar devam etmeyi ümit ediyoruz. Hepinizi de Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hayırlı günler.